Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İLAM Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan hocamla birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında birkaç programdır Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını, onun hayatından hayatımıza güzellik olacak, hayatımıza güzellik getirecek hadiseleri, ibretli hadiseleri, almamız gereken ibretleri hocamızla konuşuyor, hocamızdan dinliyoruz. Bu vesileyle hocamıza dönüyor ve hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefalar verdiniz. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Cümlemizden inşallah.
Geçtiğimiz haftalarda dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Arşiv sayfasından da dinleyebilirler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanlarını konuşmaya başlamıştık.
Evet.
İşte kuyuya atıldı. Kuyuya atıldıktan sonra köle olarak satıldı. Evet. Köle olarak satıldıktan sonra Mısır'ın Maliye Bakanı diyebileceğimiz bir kişinin evinde büyüdü ve o kişinin hanımı olan Züleyha ile bir imtihan yaşadı. Züleyha'nın bir takım tekliflerini reddettiği için zindana atıldı. Ben
evet.
Kısaca özetlemiş oldum.
Evet,
ayrıntılarını
evet.
Programlarımızda dinleyebilirler dinleyicilerimiz. Zindan diyoruz ama aslında buradaki hayatından da birçok şey çıkartacağız. Medrese-i Yusufi diyoruz
evet.
biz aslında.
Evet.
Bundan sonraki süreci sizden dinleyelim. Zindana atıldı ve neler yaşandı o süreçte hocam?
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında yaşamış olduğu o aslında harikulade olaylar.
Hı hı.
Birer mucizeler silsilesi aslında. Ta ki babasından alıp kuyuya atılmasındaki hayatta kalışından oradan çıkarılıp Mısır'a varışına ve Mısır'ın en önde gelenlerinden sizin de buyurduğunuz gibi Maliye Bakanı diye bilinen şahsın satın almasıyla artık saray hayatına
hı hı.
girmiş olmuştu. Aslında kardeşlerinin kuyu zindanına koyduğu, kuyu zindanından sonra saraya çıktığı, saray hayatına, sarayın da kendisine zindan olduğu,
hı.
akabinde saray zindanından da zindan sarayına geçişinin
Hı.
olduğu bir dönem aslında bu Hazreti
Evet.
Yusuf açısından.
Bu bize hayatın inişlerini ve çıkışlarını anlatıyor diyebiliriz, değil mi hocam?
Elbette şunu da bunu inşallah söyleyeceğiz yine süreçte. Yani imtihanlar, belalar, bu iptilalar kendi içerisinde mutlaka bir zorluk vardır ama içinde kolaylık vardır.
Hı.
Her zorun içindeki kolaylık aslında bir saraydır insan için. İnne ma'al usri yusra fe inne ma'al usri yusra bunu anlatır. Yani bir zorluk varsa onun içerisinde Cenab-ı Hak ayrı bir kolaylık halk eder. Tabi burada kula düşen tevekkül, teslimiyet ve Cenab-ı Hakk'a bu anlamda tamamen hasbunallah ve ni'mel vekil deyip dönüş sağlamaktır. Ona güvenmektir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da bir peygamber örnekliğiyle ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bunun daha kat be kat fazlalarını biz siyer dersimizde okumuştuk. Siyer mektebi dersinde konuşmuştuk. Burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam özelinde olaya baktığımızda aslında herkesin hayal edip yerleşmek istediği, oturmak istediği zindan ve belki nefsinin çok hoşuna giden haller önüne geliyor ama Hazreti Yusuf Allah korkusu ve Allah'ın vermiş olduğu doğrularla bunlara maazallah deyip sığınmıştı. Neticede nefs vardı. Şeytan tetikte bekliyordu. Artı insanlardan, insanlaşmış şeytanlar da vardı. Onlar da devamlı insanın üzerine geliyorlardı ve ortak çalışıyorlardı. Bu hal olunca Hazreti Yusuf Aleyhisselam Züleyha ile bir hadise yaşamıştı. Geçtiğimiz derslerde konuşmuştuk. Kapıda yakalanmıştı Züleyha Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın arkasından çekerken ve sonrasında bu kadar delil çıktı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın masum olduğu, aslında günah işlemediği, günaha tevessül edenin kadın olduğu görülmüş ve bilinmiş olmasına rağmen ayet-i kerimenin ifadesiyle 35. ayette bu kadar delili gördükleri halde yine Yusuf'u bir süre için zindana atma düşüncesi ağır bastı. Niçin? Çünkü Maliye Bakanı ya da devletin en önemli adamı hanımıyla bir dedikodu olacak ya bir hal olacak. Bunlar tabii zedeleyecek, yıpratacak. Tabii Yusuf Aleyhisselam'ı düşündükleri için böyle bir karar almıyorlar. Karar kendilerinin düşündüklerinden alınan bir karar. ve kendilerince tedbir alıyorlar. Bu güya suçu işleyen Yusuf'muş gibi, hı hı, şu suçu işleyen bizim mahiyetimiz altında bulunan insanmış gibi bir görüntü verip Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı zindana atmanın derdine düşüyorlar ki öyle de yapıyorlar. Tabii burada şunu görmek lazım. Zalim kimse varlıklı ve makam sahibi olunca burada adalet çöküyor. Biz burada bunu görüyoruz açıkçası. Yani zulüm yapan kimse neticede varlık sahibi ise, makam ve mensubiyet sahibi ise buraları kullanıp hükmü ona göre yontup ona göre karar veriyorlar ve Yusuf Aleyhisselam cezalandırılıyor. Aslında bu toplumun çöküşü demek. Eğer burada zulme uğrayan kimse zalimmiş gibi cezalandırılıyorsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hırsızlık hadisesinde bir kabile liderinin kızıydı, bir şey çalmıştı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mensubiyeti hatırlatıldı. Ya Resulallah, işte bu da falancadır denildi. Hmm. Efendimiz orada şöylece kaşlarını çattı, dedi ki kızım Fatıma da olsaydı bu işi yapan ben onun elini keserdim dedi. Niçin? Çünkü taammut var, kasıt var ve ortada bir hırsızlık hadisesi var. Yani biz olayı, evet, yani bu suçu şahsın makamına ve mensubiyetine göre değerlendirirsek o zaman orada adalet de kalmıyor, hüküm de kalmıyor ve toplum çöküşü oradan başlıyor.
Bunu yine Hazreti Fatıma validemiz üzerinden Peygamber Efendimiz yine söyledi mi? Yani tabii, babanın tabii peygamberliğine güvenmedi.
Elbette. Mi? O çok ayrı bir şeydir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaza çağırdığında namazlara, hı-hı, ki evde kıldıkları halde bile babanın peygamberliğine güvenme diyen bir peygamberimizin varlığını biliyoruz. Yani şunu bilmek gerekiyor. وَلَا تَزِرُوا وَاَزْرَةٌ وِزْرَا اُخْرَى buyuruluyor ayette. Yani kimse kimsenin yüküne talip olamaz. Kimse kimsenin yükünü sırtına alamaz. Ha şöyle alır. Orada bir açık kapı var, onu söyleyelim. Onun dedikodusunu yapmıştır, gıybetini yapmıştır, hakkını yemiştir ya da hukukunu çiğnemiştir. Bir şekilde üzerine bir hak tereddüp etmiştir, hak oluşmuştur. Bu hak karşılaşıldığı zaman ahirette sevaplardan vermek ve günahlardan yüklenmek şeklinde olacak. O zaman bu var, yani o onun yükünü alabiliyor üzerine. Ama neticede bu bir ceza olarak alınıyor. Kimse kimsenin sırtından geçinemiyor. Yani bir kimsenin babasının, dedesinin, amcasının peygamber olması, işte çok ibadet ehli bir insan olması, evliyadan olması, mürşid olması evlat için bir artı getirmiyor aslında. Tabii onu örnek alır, onun yolunda yürürse o zaman kendisi için çok büyük artı olur. O da başka bir mesele. Evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam tabii zindana konulacağı zaman üzerinden artık saray elbiseleri çıkarıldı. Kıldan dokunmuş bir hırka giydirildi. Ardından da ayaklarına zincirler takıldı. Tam bir tutuklu edasıyla. Çünkü şey tamamlanacak, yani bir profil oluşturuluyordu. O tamamlanmış olacaktı. Sonrasında zindan kapısına getirildi. Hazreti Yusuf başını eğerek zindan kapısından girerken Bismillah dedi. Ve ardından da etrafa şöylece bir baktı. Gözleri doldu. Ağlamaya başladı. Tabii biz, hı hı, bunu zahirde gördüğümüz zaman, açıktan gördüğümüz zaman, dışarıdan baktığımız zaman, yani ben buraya yakışacak adam mıydım gibi bir şey algılarız. Halbuki öyle değildi. Hazreti Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Niçin ağladığı soruldu kendisine. Hazreti Yusuf'un hüznü, namaz kılacak yerim yok olmuştu. Hmm. Çünkü peygamberlerde Hazreti Peygamber ve cu'ilet liyel erdu mesciden buyuruyor. Kendisi diğer peygamberlerden farklı olarak Allah Resulüne ikramlardan bir tanesi yeryüzünün mescit kılınması. Yani biz bir Müslüman olarak vakit geldiği zaman seccademizi serebildiğimiz nazif olan, temiz olan yerlerde namaz kılabiliyoruz. Bunda bir beis yok. Ama diğer milletlerde ibadethanelerinde namaz kılınması gerekiyor. Ve orada Yusuf Aleyhisselam'ın bir ibadethanesi vardı. Kendince oluşturduğu bir köşe vardı. Orada ibadet edecekti. Zindana geldiğinde böyle bir yerin olmadığını görünce üzüldü, hüzünlendi ve Allah-u Teala ikram etti Hazreti Cebrail Aleyhisselam'a. Dilediği yerde namaz kılsın, diğer dinlerde namaz kıl. Allah zindan içinde de senin için yer ayırmıştır ve burayı da temiz kılmıştır.
Yeryüzü mescit kılındığının başlangıcı burası diyebilir miyiz yani şey için?
Yok, Efendimiz Aleyhisselatü
İslam'a göre olan.
Şöyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a has olan bir şey. O yeryüzü mescit kılındı. Yusuf Aleyhisselam'ın özelinde ibadeti terk etmemeyi gösterir bu. Yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın girmiş olduğu zindanda mescid olarak kendisine bir köşe verilmesi ibadeti terk etmemenin ehemmiyetini gösterir. Çünkü Yusuf Aleyhisselam yine dışarı çıktığında herhangi bir yerde namaz kılmaya da ibadet etme hakkına sahip değil. O yine ibadethanesine dönecek. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da kıbleyi gördüğümüz, seccadeyi döndüğümüz her yerde namaz kılabiliyoruz.
Hatta temiz olan her yerde.
Temiz olan her yerde. Tabii burası önemli. Burada tabii ibadet önemliydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da söylediğimiz şekliyle her yerde, ama Yusuf Aleyhisselam içeri girdiğinde üzünlenmişti. Hüzününün neticesinde Allah-u Teala ona öyle bir ikram verdi. Tabii akabinde...
Nasıl bir ortam oluşturuldu peki, rivayetlerde var mı hocam?
Yani
bir
mescit olarak mı?
Mescit olarak Allah-u Teala...
Bir köşe sadece.
He, burada kılabilirsin yani diye bir vahiy mi geldi?
Şöyle, Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi Cenab-ı Hak. Ve zindanda istediği yerde namaz kılabileceği bildirildi. Yani o Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendince bir köşe ediniyor. Ama zindanın her tarafından ibadet etme hakkı veriliyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a.
Eyvallah.
Çünkü bazen bir yerden bir yere tahliye ediliyor. Bazen farklı yerlere gönderiliyor. Buralarda ibadet düşmüyor. Yani şöyle bir şey algılanır bazen. Zorda kaldığımı, bazen darda kaldığımı, sıkıya düştüğümü ya da elimizde iş çok oldu mu, sanki ibadet ertelenebilirmiş gibi, tehir edilebilirmiş gibi bir algı oluşuyor. Asla böyle bir şey söz konusu değil. İbadetin yapılabileceği, imkanın olduğu her yerde namaz da kılınacaktır, oruç da tutulacaktır ve sair şartlarda yerine getirilecektir. Yani namazsızlık ve namazı kasten terk etmek diye bir hadise İslam'da asla yoktur. Yani hatta namazı kasten, taammüden, bilerek terk etmek insanı devamlı surette olduğunda Allah korusun küfre kadar götürür. O yüzden bizi dinleyenler de etraflarındakileri böylece uyarıda, ikazda bulunabilirler. Yani namazı kasten terk etmek, namazı bile bile sonraya bırakmak, öteye bırakmak Allah korusun imana zarar verir. Buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü namaz en büyük emirlerdendir ve kılınması esastır. Beş defa kılınacaktır. Şöyle bazen gerekçeler geliyor. İşte hocam öğlenleyin çok iş yoğunluğu vardı. Biz ikindiden sonra işte ya da ikindide
cemetsek
falan. Hayır. Vaktiyle kılınacak. İşimizi ona göre ayarlayacağız. İş yerimizi de ona göre ayarlayacağız. Öğlen tatilimizi, ikindi çayımızı ona göre ayarlayacağız gerekiyorsa. Nasıl ki bir ihtiyaç, bedenin ihtiyaçları yemektir ve ya da çaydır vesairedir, böyle molaları var. Biz de namaz için 5 dakika 10 dakika mola alacağız. Hatta çalışmak istediğimiz yerlerde bunu öne de sunacağız. Yani diyeceğiz ki biz namaz kılmak, ben namaz kılıyorum. Bana 10 dakika gün içerisinde müsaade var mı? Bunlar sorulacak. Yani biz bu şartları ortaya koymakla mükellefiz. Şimdi bunlar unutuluyor. Öne sürülmüyor ya da takdim edilmiyor. Meşru, sanki olabilirmiş gibi bir hava oluşuyor. Aslında öyle bir şey yok. Namaz dinin direğidir, asla yıpratılmamalıdır. Ve bu özellikle namaza göre hayatı tezyin etmek bizim. Niçin namaz? Çünkü günde 5 defa muhatabız. Günde 5 defa muhatabız. Yani hangi şartlarda çalışırsak çalışalım, namaz her zaman için gündemimizde ve günümüzde olmak zorunda.
Evet. Tabii bir fıkıh programı değil programımız ama... Tabii. Bu biraz daha...
Yusuf Aleyhisselam'ın ibadet kaygısı bize bunu anlatıyor.
Evet, onu anlatıyor ama şeyi de ortadan kaldırmış gibi olmayalım. Dinleyicilerimize de bir parantez açmış olalım. Yani bu bahsetmiş olduğunuz takınmamız gereken hassasiyet.
Tabii ki.
Tabii ki Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bazı kolaylıklar var. Evet, onları evet. Fıkıh programlarında dinleyicilerimize
tabii,
paylaşıyorlar
hocalarımız
ama
olsun, evet.
Biz orasını es geçmiyoruz. Onu bir açıklamak istedim. Sadece olsun, sizin bir hassasiyet sahibi olmamız gerektiğini anlattığınız bir husus bu.
Tabii
bir
ki.
İnsanın, bir Müslümanın daha doğrusu gündeminde namaz olacak, namaz odaklı bir günlük hayatı olacak. Onu anlatmaya çalışıyorsunuz.
Hocam şimdi biz peygamberler tarihine baktığımız zaman ta Hazreti Adem'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte süren o süreye baktığımızda buna kaç bin yıl koyarsanız koyun her birinde لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın peygamberinde örnekler vardır. Ayeti mucibinde baktığımızda her birinde aslında hayatın kulluk etrafında kurgulanması gerektiğini görüyoruz. Yani buradan hareketle söyledim biraz önce söylediklerimi. Yoksa fıkhen bir şey söylemek ya da akaiden bir şey söylemek derdinde değilim. Ama bu ayetler ve bu hadiseler bize şunu anlatıyor. Yusuf Aleyhisselam zindana girerken bile kaygısı kulluk. Yani zindanda eller bağlanacak, ayaklar bağlanacak, belki prangalanacak, kelepçelenecek, bir dünya sıkıntı çekecek. Şunu biliyoruz vaka olarak. Bir dönem hapishanelere konulan o büyük güzel hafızlarımızın duvara hafızlığımızı unutmayalım diye Kur'an okuduklarını ve her okuduklarında bir çentik atıp orayı hatim tahtasına çevirdiklerini biliyoruz. Yani üzerimizden kulluğu düşürmüyor. Onu anlatmaya çalışıyorum.
Eyvallah.
Ve bunlar için de bahanelerimiz ibadete yönelik olmalı. İbadet etmemeye değil.
Ve şartları zorlayacağız.
Şartları zorlayacağız hocam. Aslında kasıt bu. Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ın zorlayabildiği yer artık zindan içerisinde ben ne yapabilirim? Elinden bir şey gelmeyince gözleri yaşarıyor. Yani elimizden bir şey gelmeyinceye kadar şartları zorlamak gerekiyor. Yani orada nisabımız belli değil çünkü. Ya da o ortamları gittiğimiz yerlerde oluşturmamız gerekiyor. Bunlar olsun hocam. Niçin şirket sahiplerimizin birer mescidi yok? Niçin o kadar büyük alışveriş merkezlerinin mescidi yok? Niçin büyük büyük camiaların toplandığı merkezlerin vesairelerin mescidi yok? Yani mescit niçin hayatımızda yok?
Evet, alışveriş merkezlerinde mescit niye en ulaşılmayacak yerlerde?
Niye otoparkın hiç gidilmeyen yerinde yani? Yani burada bir farkındalık oluşmalı değil mi? Müslüman talep edecek bunu.
Evet.
Yani biz Müslümanlar olarak talep edeceğiz ve onlar yapmak zorunda kalacaklar. Biz talep oluşturmayınca o zaman hak etmemiş oluyoruz. Yusuf Aleyhisselam bu kaygıya düşüyor. Cenab-ı Hak şeriata münhasır zindan mescidindir diyor. O zaman biz onun derdine düşeceğiz, tasasına düşeceğiz. Yani buralardan alacağımız hisseler kulluk üzere, hayat oluşturmak üzere olmalı. Yani biz kulluk yapabilmek için bahane üreteceğiz, kulluktan kaçmak için değil.
Evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam zindana girdiğinde niye ibadet edebileceğim bir yerim yok diye hüzünlendiğinde, gözyaşı döktüğünde Allahü Teala ona işte bir ibadet etme imkanı sunmuş oluyor. Biz onun için buraya işte programımızın başında söyledik. Medrese-i Yusufi diyoruz.
Elbette. Ve orayı Hazreti Yusuf Aleyhisselam biraz sonra yine göreceğiz.
Sadece bununla da yetinmeyecek.
Evet. İşte bu da bir Müslümanca duruşu sergiliyor aslında bize. Bir peygamber örneği bu.
Gittiğimiz mekanı, gittiğimiz bölümü hocam. Bizleştireceğiz, Müslümanlaştıracağız.
Aynen öyle hocam, Müslümanlaştıracağız. Bu Aksekili Hamdi Efendi Hazretleri, Ahmet Hamdi Akseki Efendi'ye başkan olduğu zaman, Diyanet İşleri reisi olduğu zaman tabii elbisesi vesairesi değişiyor, kılık kıyafet değişiyor. Birileri demişler ki Frank mi oldun? Hani gavurlaştın mı? Laf icabı. O da diyor ki hayır diyor, biz elbiseyi giyince elbise Müslüman oldu.
Eyvallah.
Yani elbiseye burada din giydirmek lazım. Yani burada gittiğimiz yere kendimizce o karakterimizi giydirmemiz lazım. O zaman da Müslüman kimliğini güçlü tutmak lazım. Ve onu önemsemek lazım. Üzerimizde böyle bir temsil vazifemizin olduğunun da farkında olmak lazım. Biz kulluk yaparken kulluğa da temsil olduğumuzu unutmamakla mükellefiz. Sadece Allah'ın peygamberlerinde örnekler vardır deyip geçmeyeceğiz. Biz de Allah'ın peygamberlerinin örnek olduğu gibi örnek olmanın derdine düşeceğiz. İslam tebliğ mücadelesi. Emri bil maruf ve nehy anil münker sadece lafla sözle yapılmıyor. Sadece kılıçla da yapmadı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Haliyle, tavrıyla, hareketiyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, her şeyiyle yapıyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da girdiği zaman zindanı Yusufileştiriyor. Yani zindan adı Medrese-i Yusufiye oluyor. Ne yapıyor orada? Hemen tebliğe başlıyor. Etrafı güzelce temizliyor, çeki düzen veriyor. Yani o ortamı bir kendisince bir ayarlıyor, uyarlıyor. Ve akabinde etrafındakileri tebliğe başlıyor. Tevhidi tebliğ ediyor. Ve tebliğ yaparken de Hazreti Yakup şeriatı üzere o tebliği oluşturmaya başlıyor. Yani yeni bir şeriat üzere değil, kendisi nebi olarak burada tebliğine başlıyor. Tabii mescide giren o iki tane genç var, hepimiz biliyoruz. Ayet-i kerime ifadesiyle akabinde iki genç girdi diyor. Bunlar kralın hizmetkarları. Birisi aşçısı, birisi şarap sunan elemanı, çalışanı. Tabii onlar bir suç işlemişlerdi. Kralı öldürmeye teşebbüs ettiler. İktidar mücadelesi. Kralı indirip yerine başkasını padişah yapmanın, kral yapmanın derdindeydiler. Ancak şarap sunan olayın farkına vardı, tehlikenin farkına vardı. Zehiri kullanmadı, zehirleme yoluna gitmedi. Yemekçi olan, aşçı olan yemeklerin içerisine kattı. Böyle bir teşebbüsü oldu ama itiraf iki kişinin yapmış olduğu işi ortaya koydu. İkisi de hapise atılmışlardı. Rüya gördüler onlar hapishane içerisindeyken. Yine Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la onların diyalogları var, birbirleriyle görüşmeleri var. Rüya gördükten sonra birbirlerine anlattılar önce. Ben rüyamda şöyle şöyle gördüm, ben rüyamda şöyle şöyle gördüm. Bir tanesi o aşçı olan asıldığını, başından kuşların yediğini gördü. Diğeri de krala elleriyle şarap sıktığını gördü, üzüm sıktığını gördü. Etrafa şöylece bir baktılar. Dediler ki yani biz bu rüyayı kime anlatalım? Birisini anlatalım, bize rüyorsun. Çünkü dönem ve devir, o dönem şartları rüya ve rüya ilmine itibar eden bir dönem. Bunu daha önce söylemiştik. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak ayeti kerimede ona rüya ilmini yani tevhidi öğrettik buyuruyor. Yani o Hazreti Yusuf'un rüya ilmine dönük bir mahareti var. Allah'ın vermiş olduğu ledünni bir ilmi var. Allah'tan gelen bir ilim var. Bu ilimle rüyayı tabir edecek. Ancak buradaki asıl önemli olan bu iki arkadaşın zindan içerisinde bakıp Yusuf Aleyhisselam'ı bulmaları. Yani bir başkasına gitmediler.
Bu ilim ne zaman veriliyor Yusuf Aleyhisselam'a? Zindana yani, girdikten sonra?
Zindandan önce.
Önce.
Zindandan önce verildi.
Peki biliniyor mu böyle bir şey olduğu? Yani meşhur mu yani Hazreti Yusuf?
Ha, bu yok. Şeyiyle? Bu ilk. Hmm. Bu ilk. Yani daha öncesinde ayeti kerime biz ona rüya ilmini verdik diyor. Daha öncesinde verdik.
Kendi biliyor.
Diyor. Kendi biliyor, farkında. Hmm. Ama bu bir henüz zahir olarak ortaya çıkmamış. Hmm. Zindanda ortaya çıkıyor. Ve ilk ispatı da yani o ilmin karşılığı da bu iki arkadaşın gördüğü rüyayla zahir oluyor. Hmm. Ve ortaya çıkıyor.
Onlar nasıl bilip gidiyorlar peki?
İşte önemli olan orası. Hmm. Hocam. Yani bir karakter oluşturuyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Hmm. Bir karakter oluşturuyor. Yani bu iki arkadaş etraflarına baktıklarında bir siret ve suret güzelliği görüyorlar. Hmm. Siret surete yansımış bir genç var. Diğerlerinden farklı, duruş itibariyle farklı, hayata bakışı farklı, işlere yaklaşımı farklı. Onlar hemen girdikleri günün gecesi görüp Yusuf Aleyhisselam'a meyletmiyorlar. Aralarında birkaç günlük bir süre var. O süreden sonra tabii onlar takip ediyorlar, bakıyorlar Hazreti Yusuf Aleyhisselam bu anlamda diğerlerinden çok farklı. Hatta gelip seni biz böyle ihsan sahibi insanlar olarak görüyoruz diye Hazreti Yusuf'a meylediyorlar ve bir rüya gördük, bunu anlatabilir miyiz diyorlar.
Peki şey var mı hocam? Zindanın nasıl bir yapıya sahip olduğuna dair rivayetler var mı? Yani
yok.
Nasıl gelebiliyorlar? Toplu mu kalınıyor yoksa?
Şöyle hücreleri var.
Hücreler var.
Artı bir araya geldikleri, toplandıkları yerler var. Yani vardır ya bu mevcut zindanlar içerisinde bazı suçlar vardır. O suçlular ayrı ayrı odacıklarda tutulur. Bazı suçlular vardır. Onlar da bir arada bir lobi gibi büyük bir yerde tutulur. Ya da bazen görüşler olur, dışarıya çıkılır. Ya da bunlar taş kırmaya, ocaklara ya da o şeylerde piramitler vesaireler gibi iş alanlarında çalıştırılmak üzere taş ocaklarına götürülür. O aralarda görüyorlar zaten. Zindanda da rüyayı görünce beraber yattıkları bir yer var. Orada karar veriyorlar. Diyorlar ki bu genç gerçekten doğru gençlerdendir, güzel gençlerdendir. Gidip ona rüyamızı anlatalım ve rüyanın tabirinde bilse bilse o bilir diyorlar.
Evet.
Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a iki genç rüyayı anlatıyor. Diyor ki ben ellerimle bir üzüm sıktığımı gördüm. Diğeri de diyor ki ben de başımın üzerinden kuşların ekmek yediğini gördüm. Nedir diye soruyorlar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam biraz sonra yemek gelecek. Bu yemek gelmeden önce ben size rüya tabirini anlatacağım. Yani bunun için herhangi başka birine danışmayacağım, sormayacağım. Bir süre, bir mesafede istemiyorum. Yani bunun ilmi Allah tarafından bana verildi. Bu ilmi ben biliyorum ve bu bildiğimin ispatıdır dercesine
hemen söylüyor.
Hemen söylüyor. Yani şurada çok az bir süre içerisinde ben size bileceğim. Çünkü o dönemin kahinleri ya da rüya ilmini bildiğini iddia edenler bu tür rüyaları tabir etmek için süre istiyorlar. Oturalım.
Araştırma yapıyorlar.
Tabii araştırma yapıyorlar. Taş atıyorlar, ne bileyim yıldızlara bakıyorlar, sağa bakıyorlar, sola bakıyorlar. Başka türlü ellerinde ispatları var. Onlarla uğraşıyorlar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bu ilmin Allah tarafından kendisine verildiğini ispatla ben size biraz sonra yemek gelecek, yemek gelmeden önce bunu takdim ederim diye onlara açık bir şey söylüyor. Ve bu iki arkadaşa Hazreti Yusuf Aleyhisselam rüyalarını tabir ediyor. Diyor ki sen o üzüm sıktığını söyleyene sen yakın zamanda tahliye edileceksin. Buradan çıkacaksın, senin suçsuzluğun anlaşılacak ve sen yine kralına şarap sıkmaya içecek ikram etmeye devam edeceksin. Diğerine de sen de idam edileceksin. Senin üzerine kuşlar konacak. O dönemde şöyle bir idam şekli varmış. Asılıp bekletiliyorlarmış. Oradan üzerine kargalar
ibret konup olsun
ibret olsun diye. Kargalar üzerine konacak ve kafanı böyle dıktalayacaklar diye. Onlara da onun da yorumunu yapıyor. Tabii bu noktada Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın burada bu iki arkadaşa rüyayı anlattıktan sonra hak dini tebliği var hemen. Gelin bakın siz iman edin ve kurtulun. Neticede imansız gitmek bir iş değildir. Siz iman edin, bir an önce kurtulun. Allah-u Teala rüya ilmini veriyor ve o rüya ilmiyle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın etrafında oluşan o topluluğa çok af buyurun rüya ilmini hava atma aracı olarak değil, İslam'a yani tevhide davet aracı olarak kullanıyor. Yani Allah-u Teala her insana meziyetler takdim edebilir. Kimine ticarette, kimine ziraatte, kimine farklı alanlarda meziyetler verir. Bazı farklı kuvvetler verir. O kuvveleri Allah yolunda kullanmanın ehemmiyetini görüyoruz aslında burada.
Evet.
Tabi burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam tebliği yaptıktan sonra Artık onlar ayrıldılar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam emri bil maruf ve nehyanil münkere devam edecek.
Kabul ediyorlar mı peki?
Tabii kabul ettiler. Her ikisi de imanı kabul etti. Hatta cennette buluşacağız diye müjde verdi Hazreti Yusuf onlara. Rivayetlerde böyle geçiyor. Ardından da Hazreti Yusuf Aleyhisselam tevhide davete devam ediyor ve devamlı da ilahi ikramların olduğunu söylüyor tevhidin. Allah'ın bize vermiş olduğu o nimetlerden bahsediyor. Yani zindan içerisindeki nimetleri öne çıkararak Allah'ı tebliğ etmeye ve tevhidi tebliğ etmeye devam ediyor. Özellikle şirke karşı düzmece tanrılar mı daha hayırlı yoksa tek olan Allah mı diye. İşte burada hocam gayba iman esastır aslında. Biz Cenab-ı Hakk'ı şimdi insanlar taşa, toprağa ya da kayaya herhangi yontulmuş tahtadan, ahşaptan vesaireden yontulmuşları bize put olarak önümüze koyup çıkıyorlar. Var olanlar olarak çıkıyorlar. Allah Resulü başta olmak üzere bütün peygamberlerde biz Allah'ı buluyoruz. Allah diyoruz ama Allah burada bizim için gaybın karşılığıdır. Yani biz Allah adına bir ispatı bilmiyoruz. Bu yüzden imanı asla maddeleştirmemek lazım. İman tamamen kalp işidir, kalp hareketidir ve takva halidir. Hazreti Yusuf'un burada dikkat çektiği diğer tarafta atalarınızın üzerinde bulunduğu bir takım şeyler. Bunlara dikkat çekiyor. Yani tabii ki insan taklitle başlar imana. Ancak burada durmaması gerekiyor. Burada durmaması gerekiyor. O taklidin tahkika dönmesi gerekiyor. Yani hakikate, gerçeğe dönmesi gerekiyor. Şimdi dersin başında namaz dedik mesela. Ayet-i kerime namaz kılmayı emrettikten sonra namaz nasıl kılınır? Huşuyla. İman edenlerin özellikleri ve huşuyla namaz kılma. O zaman huşuyla namaz nasıl kılınıyor? Burada neler var? Bunun arayışına girmesi gerekiyor insanlar. Evet. Burada sadece peşin bir alışverişle ben kılıyorum işte ne olursa olsun deyip geçmek değil, kıldığım namaz beni ne kadar namazlandırıyor, nurlandırıyor ve ne kadar benim gireceğim fuhşiyata mani oluyor ve beni ne kadar hayatımı tezyin ve düzende bana değer ve yer veriyor, bunu ölçmesi ve değerlendirmesi gerekiyor.
Evet.
Hakiki namazı, hakikatli namazı araması gerekiyor kulun bu anlamda. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bu rüyayı tabir ederken bir zellesi var. Orada gençlere anlatıyor. Diyor ki bu efendisine şarap sunacak olan kişiye, onun çünkü çıkacağından emin, onu biliyor. Diyor ki efendinin yanında beni an, benden bahset. Yani benim rüya ilmimin olduğunu vesairesini kastederek bundan bahset diyor. Tabii bu Hazreti Yusuf Aleyhisselam için müfessirlerin ifadesiyle gayretullah'a dokunuyor. Neden? Çünkü
sen kime güvenmiyorsun?
Kime güvenmiyorsun? Yani seni Allah zindana kurtarmak için koydu. Sen zindandan kurtulmak için Allah'tan başkasını mı arıyorsun gibi. Aslında buradaki zelle Allah indinde biz yani derecesini bilmiyoruz aslında. Yani kabahat midir değil midir? Ama bize göre aslında hiçbir şey değildir yani. Neticede bir kimse,
vesile aramaktır
bir vesile,
aslında.
Tabii bir kabahat değildir, bir suç değildir aslında. Ancak Allah için böyle kullarda tabii peygamberdir neticede. Kendisine meyledilmesi ve kendisine yönelilmesi esası vardır. O olmayınca 5 yıl kalmıştı zindanda. Bu rüyanın tabiriydi, süresi 5 yıl. Ve arkasından o iki arkadaş çıktılar. Birisi asıldı, idam edildi. Diğerisi Hazreti Yusuf'un tabir ettiği gibi kralın hizmetine geri döndü. Ama Allah unutturdu. Yani orada Hazreti Yusuf'un hatırlatılması unutuldu ve 7 yıl daha kaldı. Bakın kurtulmak için zindan daha hayırlıdır denildiğinde 5 yıl kaldı, zelle 7 yıl bıraktı. Ardından Cenab-ı Hak tabii bir şeye de, krala da bir rüya gösterecek. Bir kıtlık ve bolluk meselesi vardı. O rüyayı gösterecek. O rüyanın tabirinde hatırlatılacak tekrar. İnşallah o gelecek, konuşacağız orada.
Eyvallah.
Ama şu var, her kul elbette ki böyle bir erdem sağlayamayabilir. Yani ben Allah'a güveniyorum deyip her şeyi, yani tevekkülü yanlışa çevirebilir Allah korusun. O yüzden evvel tedbir gerekiyor. Sonra tevekkül gerekiyor.
Tedbir kuldan, takdir Allah'tan,
takdir Allah'tan. Olay eyvallah. Bu. Bunu anlamak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eğer Yusuf Aleyhisselam, Hazreti Yusuf efendinin yanında beni an demeyeydi 5 seneden sonra 7 sene kalmayacaktı buyuruyor. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak bir sebep halkedip onu zaten zindandan çıkaracaktı.
Evet.
Tabii bu da bir iptiladır aslında. Bu da bir musibettir. Ama buradaki Cenab-ı Hakk'ın peygamberlere verdiği ya da seçtiği kullara ya da böyle salih kimselere verdiği Efendimizin ifadesiyle bu tür iptilalar kime verilir ya Resulallah dediğinde Ebu Said el-Hudri, Efendimiz vefatına yakın hastalığında ateşleniyor, çok ateşleniyor. Hatta elbisesinin üzerinden el yakarcasına ateşleniyor. Ebu Said el-Hudri, ya Resulallah bu nedir dediğinde, peygamberler böylece iptila olunurlar, böylece imtihan olunurlar diyor. Allah bir de salih kullarına böyle imtihanlar verir diyor. Yani öyle olur ki diyor, siz onların fakirliğine acırsınız ama onlar fakirliği kendine nimet bilir diyor peygamberimiz. Yani sizin eza gördüğünüz, eziyet gördüğünüz onlarda nimeti ilahidir diyor. Bu haliyle bize aslında musibete nasıl bakmamız gerektiğini öğretiyor. Hem Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın zindan hadisesiyle kaldığı 5+7 yılın neticesi, hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem vefatına yakın hastalığındaki o şiddetli ateşinden alacağımız ders bizim, elbette ki Efendimizin ifadesiyle, Allah bir kulunu sevdiği zaman böyle musibetler üzerine gelir ama ona sabır, ona tahammül, ayrı dereceler, ayrı ikramlar, ayrı nimetler verir hem dünyada hem ahirette.
Eyvallah. 7 yıl sonra Mısır padişahı, evet, bir rüya görecek ve o rüyayı yine Hazreti Yusuf, evet, Yusuf Aleyhisselam tabir edecek.
İnşallah.
İnşallah. Evet. Orada kaldık.
Peki hocam.
Buradan devam edelim hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programında Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta Erhan Turan hocamla birlikte. Kulağınız bizde olsun efendim. Allah'a emanet olun.